Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok her sabah söylediğim gibi dünyanın neresinden bu yayına katılırsanız katılın, aynı şeye inanmadığımızı bilerek sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Bulunduğunuz, yaşadığınız yerlerde insanlar birbirlerine nasıl günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, başlayalım bakalım. Çünkü bugün biraz sıkıntılı bir konu konuşacağız. Bugüne kadar konuştuklarımız sıkıntısız mıydı? Dert üstü, murat üstü mü yaşıyoruz? Hayır, elbette değil de. Bugün tuhaf bir söylemin eşliğinde konuşacağız. Hani bizde aslında Türkçe'de pek çok deyimle, pek çok atasözüyle de anlatılır burada. İmam cemaat ilişkisiyle en çok bağlantılandırılır ve söylenir. Dün grup toplantılarında yapılan konuşmaların eşliğinde Türkiye'de ikinci bir tartışmanın doğmasına ihtiyaç duyulmadan sadece iktidarın ne söylemek istiyorsa, ne konuşulmasını istiyorsa onun üzerinden bir talep oluşturma çabasına bir kez daha şahit olduk. Biliyorsunuz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un hani ne kadar zayıflatılmaya, çevrilmeye, eski deyimle tevil edilmeye çalışırsa çalışsın, saçma sapan bir sözünden kaynaklanan bu Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışılması kavramı Türkiye'de yerini bambaşka bir boyuta bırakmak zorunda kaldı. Çünkü dün itibariyle açıklanan rakamlarla Türkiye nüfusa oranlandığı zaman COVID-19 salgınında günlük vaka sayılarıyla Avrupa'da birinci oldu. Dünyadaki tartışmalarda da ilk üçün içinde yer aldığı söyleniyor. Ama koskoca artık nüfusu milyarlarla ifade edilen ülkelerle yarışıyoruz biz. Üstelik bütün bunlar yapılırken büyük böbürlenmelerle öyle iyi gittik böyle iyi yaptıklarla falan anlatılan bir şekilde. Ama bunun konuşulması ne kadar engellenmeye çalışırsa çalışılsın bunun üzerine çıkabilmek için iktidarın söyleminin giderek daha önce öngördüğümüz şekilde sertleştiğine de şahit oluyoruz. Grup toplantısında konuşma yapan Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz. O konuşma sırasında İstanbul'a yeni bir nefes borusu açılacağını söyleyerek isteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız ifadesini kullandı. Şimdi bu daha önce de söylediği için çoğunuz için vakayı adiyeden sayılabilir. Yani kimse bunu ciddiye almayabilir. Aman daha önce de söyledi. İnanan mı kaldı artık falan diye. Yalnız buna eklemlendirdiği başka bir cümleyle yaz aylarında artık temel atmaya hazırlanıldığını söyledi. Bunun da balon olduğu ortada neden biliyor musunuz? O temel atacak para yok çünkü. Bunu bir kenara koyalım. Yani biz sadece ver mehteri coşkusuyla ilerliyoruz çünkü mehter dışında verebilecek bir şey kalmadı ortamda. Ama buna rağmen kitlesinin umudunu ayakta tutabilmek için, kitlesinin gücünü, bağlılığını ayakta tutabilmek, safları diri tutabilmek için sürekli olarak yeni bir yalan üreten iktidar bugün buna sarılmış durumda. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tekrar dönmeyeceğim oraya. Yani cumartesi gecesi açıklama, bildiri falan o saçmalık bir kenarda kalsın dursun. Çünkü onun üzerinden yepyeni bir saçmalık oluşturma çabası var. Aynı grup toplantısı konuşması içinde bugün iktidarın karşısında durabilmeyi bir parça göze alabilen medya organlarında da anlatıldığı gibi aslında ülkenin ana muhalefet partisinde o bildirinin sorumluluğu içine dahil etmeye çalışan tuhaf bir iktidar bakışı var. Geçmişte de pek çoğu yapıldı. Dün akşam kanallar arasında gezerken hani kendisi hiç utanmadan ya özür diliyoruz evet yanlış oldu diyerek daha iki gece önce şahsi olması gereken suçun ve cezanın tamamen göz ardı edilerek o bildiride imzası olan emekli amirallerin yakınlarının isimlerinin adlarının bilmem nelerinin yayınlanmasına yol açan Hürriyet.com.tr'nin de sorumlusu olan gazetenin genel yayın yönetmeni olduğu için onun da sorumlusu olarak görülen Ahmet Hakan'ın özür dilediği gibi burada böyle bir bağlantının oluşturulmasının ardından bu kez olayın içine ana muhalefet partisi çekilmeye çalışılıyor. Bunu ilk yapan biliyorsunuz iktidarın büyük ortağı. Küçük ortağı demiyorum çünkü iktidarın kendisi kalmadığı için yanındaki ortaklıkların tamamı büyük görünüyor artık. İktidarın büyük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli yapmıştı bunu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan işin odağında göstererek. Kuşkusuz pek çok yalaka taklacı yazar da bunun içine girdi. Gazete köşelerine paraşütle indirilen, televizyonlara oturtulan tipler. Onlar da anlatmaya başladılar. Hatta dün akşam şahit olduğum artık yalakalıkta herhalde zirvedir bu denilen cemaatle ordu ilişkilendirmesi açısından bugünün iktidarının yaptığını görmeyip 2004 MGK'sının çok öncesine götürüp 1999'da bu konuşulmuştu. Neden o gün önlemi alınmadı diyebilecek kadar. Gerçekten insanlıktan, zekadan sıyrılmış tiplerin olması bir yana ama bu ülkeyi tek başına yöneten insanın bunu söylemesi bence önemli. Çünkü böyle bir hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. Umarım bu hazırlık gerçekleşir. Umarım bu hazırlığın sonunda mesela iktidarın ne kadar demokrasiden sıyrıldığı ana muhalefet partisine de açılacak bir kapatma davasıyla tırnak içinde taçlandırılır ki artık hala demokrasinin zerresi olduğuna inanan tiplerde en azından ya yok artık bu kadarı da olmaz deyiverir der mi bilmiyorum ama hani o yayının başında söyledim ya güzel Türkçemizde imam ve cemaat kavramlarıyla ilişkilendirilen bu tuhaf birleşimin içinde elbette partisinin liderinden gaz alan başka insanlar da o konuşmalara eşlik ettiler. Hatırlayacaksınız geçen hafta içinde mecliste bu güvenlik soruşturmaları ile ilgili hazırlanan bir kanun teklifinin görüşülmesi sırasında meclisteki rutin düzlem içinde yani bir kanunun maddelerine geçilebilmesi için kaç maddeden oluşuyorsa ona geçilebilmesi için önce girişinde bir genel görüşme yapılır kanun teklifine ilişkin olarak ardından bir oylama yapılır ve bu kanun teklifi madde madde görüşülmeye başlanır. Biliyorsunuz reddedildi. İktidar milletvekilleri orada değildi çünkü artık tamamen yaydıkları için kendilerini bir çıkış kalmadığını onlar da görüyorlar. Bakmayın dışarı efelenmelere. O dışarı efelenmenin ne kadar boş olduğunu da göstereceğim bugün size. Ama onlar genel kurul salonunda olmadıkları için oylamada red oyları daha ağır bastığı için meclis iç tüzüğü gereği bir yıl içinde aynı teklifin yeniden gündeme gelememesi söz konusuydu. Ama meclis başkanı Mustafa Şentop burada devreye girdi. Sanki bütün parlamentonun mehabetini eskilerin söylemiyle mehabetini savunmak değil de partisinin çıkarlarını savunmak daha önemliymiş gibi ki bunun daha önce örneklerini gördük mesela Bülent Arınç'ta. Hani onun için kaldır kondur söylüyorum partisini vatanından daha çok sevdiğini Melik Gökçek'le ilgili sözlerini unutarak gösterdi diye. Mustafa Şentop devreye girdi. Oylamanın tekrarlanması üzerine bağırtılar, çağırtılar, hukukun arkasından dolaşılarak bir takım işlemler yapıldı falan dün kabul edildi. Ama bu kabul sırasında içerideki konuşmalardan biri bana kalırsa topluma yeterince mal olmadı. Çünkü konuşulmayı hak eden bu söylem içinde öyle ifadeler kullanıldı. Üstelik bunu bir kadın milletvekili kullandı ki istedim ki burada konuşulsun. Ve burada konuşulurken insanlar bunu bilsin. Çünkü dışarıdaki söylemin neden şiddetlendiğini, Türkiye'de neden kadın cinayetlerinin bu kadar arttığını, insanların birbirine nasıl rahat hakaret edebildiğini tartışıyoruz ya sürekli. Neyin nereden kaynaklandığını hep anlatmaya çalıştığım gibi milletvekilleri uzaydan, Mars'tan, Azim'den daha önce gelmiş falan değil. Onlar da daha seçime girmeden bir hafta önce kahvede yan yana taş vurduğunuz insanlar sonuçta. Ve o insanlardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz. Bu güvenlik soruşturması tartışmasının içinde söz alarak bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da Büyükşehir'i alacağız ifadesini kullandı. Bir daha söyleyeyim, bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, Mersin içindeki belediyelerden bir tanesidir, kanırta kanırta da Büyükşehir'i alacağız ifadesini kullandı. Hikaye şöyle başlıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi benim de burada yayınlarda sıkça söylediğim gibi artık Anadolu'ya çıkamıyorum. Gerçekten milletvekilleri gidemiyor artık. Yaşadığınız yerlerden siz biliyorsunuz ya. Benim söylememe gerek yok ki Ankara'dan. Yaşadığınız yerlerden özellikle Orta Anadolu'dan bu yayını izleyenler. Siz söyleyin iktidar partisi milletvekillerini görebiliyor musunuz etrafınızda? Mümkün değil ki böyle bir şey. Gelseler ne anlatacaklar? Ne söyleyebilirler size? Yani vaka sayıları patladı artık 60 bine doğru gidiyoruz. İnsanların ölümünde 300'e doğru koşarak gidiyoruz mu diyecekler. Tam kapanma yapamıyoruz çünkü zırnık paramız kalmadı. Çünkü o parayı develeyenler oldu. 128 milyar doları sağa sola saçanlar, üstelik bunu ekonomi biliyormuş gibi yapanlar oldu diyebilecek halleri yok. O yüzden de çıkamıyorlar insan içine. Bunun konuşulduğu bir ortamda HDP milletvekili Rıdvan Turan bunu söyledikten sonra biz hem merkez ilçeleriyiz hem de diğer ilçelerimizle mahalle mahalle sokak sokak karış karış dolaşıp vatandaşa dokunuyor derdini dinliyoruz. Siz Mezitli'den öteye geçebildiniz mi diye sordu. Mersin'in merkeze çok yakın yerleşim yerlerinden ilçelerinden bir tanesi Mezitli en büyüklerinden bir tanesi. Oradan öteye geçebildiniz mi diye sormuş insanlara. Ve burada deniyor ki devamında size oy veren seçmen diyor ki yani HDP'ye oy verenleri kastediyorum. Aslında bütün muhalefet burada çatının altına alınmaya çalışılan. Oy verdik, bir daha göremedik. Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık. Kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyükşehir alacağız. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık. Şimdi bu hikaye, bu söz, bu söylem, artık neresinden tutarsanız tutun bilmiyorum ama nasıl bir şiddet dili içerdiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Ama ben tanımıyorum hanımefendi, hakikaten bir fikrim yok. Geçmişte parlamentoda çalışırken elbette milletvekillerini tek tek olmasa da en azından gıyabında bir parça tanıyabiliyorduk. Ama tanımıyorum. O yüzden dün gece hanımefendinin Türkiye Büyük Millet Meclisi albümünden kim olduğunu, ne iş yaptığını, eğitiminin ne olduğunu, nereden geldiğini falan soruşturdum. Deniyor ki kendisi hukukçuymuş, Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiş, iyi derecede İngilizce biliyormuş kendisi ve kitapları varmış mesela. O kitaplardan biri Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde önemli ölçüde tehlike arz eden işletme, işletenin sorumluluğu. Buna da ayrıca geleceğiz. Hani bugün kapanan işletmelerin ardından hanımefendinin bağırta bağırta, kanırta kanırta anlatacağı bir şeyler olması lazım değil mi? Açlıkla pençeleşen esnaf için. Ama bizi ilgilendiren boyutu o ikinci olarak gelecek gündeme. Burada kendisi de bir hukukçu olan bir insanın çıkıp bu sözleri, şiddet içeren bu sözleri söyleyerek toplumun bir kesiminin oy verdiği muhalefet partilerini, yani isterseniz bunu 6 milyonun üzerinde oy almış HDP için söyleyin, isterseniz ana muhalefet partisi konumunda, yani iktidarın demokrasiler içinde alternatifi olarak görülen ana muhalefet partisi için düşünün, ona oy vermiş herkesle ilgili olarak onların haklarını ellerinden bağırta bağırta, kanırta kanırta alacaklarını söylemesi. Bizi ilgilendiren sadece bu. Çünkü hanımefendinin çalışmalarının içinde bir önemli başlık daha var. Kendisi Anayasa Komisyonu katip üyesi. Yani Anayasa Komisyonu'nun önemli isimlerinden biri iktidar partisi adına. Ve aynı anayasa bireysel hakların tamamını tanımladığı gibi kişilerin yaşam haklarıyla birlikte burada sıkça vurguladığımız gibi oy, kanaat, görüş haklarını da savunma altına almış durumda. Üstelik o kadar savunma altına almış durumda ki hiç kimse bunların açıklanması konusunda zorlanamaz ifadesini kullanıyor. Sadece bu kadar değil. Mesela şiddet içermediği sürece önceden haber vermeksizin gösteri, yürüyüş ve toplantı tertip edebileceğini söylüyor bütün yurttaşların. Ama hanımefendiye bakarsanız bir anayasa komisyonu üyesi olarak, bir hukukçu olarak bağırta bağırta, kanırta kanırta bunları yapmanın hiçbir sakıncası yok. Bakın bu tartışma, bu cayırtı içeride koptuktan sonra, ki haklı bir cayırtı bu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel şöyle bir itirazda bulunuyor. Diyor ki, Sayın Grup Başkanı, Grup Başkanı diye bağırılan, hitap edilen kişi, partilerin genel başkanlarıyla geçmişte çok temsil edilen ama onların olmadığı zamanlarda meclis grubunu koruyacak, kollayacak, yönlendirecek insan olarak meclisteki en önemli temsilcileri. AKP için Naci Bostancı biliyorsunuz bu kişi. Nasıl kanırta kanırta alacakmış? Siz bundan ne anladınız? Sayın Bostancı, bir kadın milletvekili, mevkidaşımız kanırta kanırta belediye başkanlığı almanın andını içiyor burada. Herhalde bu konuya sizin bir açıklama getirmeniz lazım diye konuştu. Şimdi Naci Bostancı geldiği günden beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili olduğu günden beri beni de tanıdım, akademisyen olarak da tanıdım Gazi Üniversitesi'nde. Bir parça içeride muhalefetle dengeyi sağlayabilecek insanlardan bir tanesi. Yani grup içinde çok büyük gerginlikler yaşandığında adı daha çok öne çıkan, muhalefetle temsilci düzeyinde birebir görüşmeleri yürüten insanlardan bir tanesi. Ve Naci Bostancı diyor ki biz, lütfen dikkatli dinleyin, AK Parti kurulduğundan beri millet iradesini en üst değer olarak gördük. Her kim, hangi partiden olursa olsun, halkın reyi ve rızasıyla bir yere geldiyse başımızın üstünde yeri vardır. Mersin'deki seçime de böyle bakarız, bundan sonraki seçimler için de rekabetçi bir şekilde sahada olmak isteriz, Sayın Milletvekilimizin ifade ettiği de bu husustur. Umarım Mersin halkı kanırta kanırta, bağırta bağırta bir sonraki seçimde Sayın Yılmaz'a, neydi ismini tam olarak söyleyelim hanımefendinin, Zeynep Gül Yılmaz'a bunu hatırlatır. Ama bakın burada diyor ya, kim olursa olsun halkın iradesiyle başa geldiyse diye. Türkiye'de muhalefetin siyasal yapı olarak mecliste yapamadığı pek çok şeyi aslında muhalif belediyeler yapıyor şu anda. Muhalefete ait olan belediyeler yapıyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı doğumdan sonra ilk 4 aylık harcamalarının, doğum yapan kadınların üstlenileceği yönündeki açıklama iktidarda çok büyük bir sarsıntı yarattı. Çok büyük, bunun tartışılacak bir yönü yok artık. Deprem etkisi. Çünkü geçmişte olsa mesela hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir projesi olarak ortaya çıkan ve çalınan emeklilere ikramiye hikayesi var ya, onda olduğu gibi sen 500 lira mı diyorsun, ben 1000 lira veriyorum diye çıkardı karşısına. Şu anda bunu yapabilecek, adım atabilecek para yok. Hiç kimse de zırnık para kalmadı. Emin olun, olsaydı bunun çok üzerine çıkacak bir parayla önce susturulmaya çalışılırdı insanlar. Ama mesela aynı şekilde İstanbul'un yaptığı gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da Ramazan ayı boyunca insanlara yardım toplamak konusundaki talebi yine ön almak açısından çıktı ortaya. Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, üstelik belediye meclisinden oy birliğiyle çıkan bir kararla kahveci esnafına 1250 liralık nakit destek sağlanmasına karar verildi. Yani parlamento çatısı altında çıkmayan, görünmeyen, insanların çok fazla dokunamadığı, bu yüzden de belki çok anlayamadığı, o iyilik hali, yardımcı olma hali var ya, belediyeler eliyle yürütülüyor zaten. Ve belediyelerin attığı bu adımlar tam da Naci Bostancı'nın, Naci Hoca'nın söylediği gibi, halkın oyuyla seçildikten sonra kim başa gelirse gelsin başımızın üstünde yeri vardır diyor ya, bu kocaman bir yalan. Naci Hoca'nın söylediği bir yalan değil. Naci Hoca'nın tespiti doğru olmalı. Demokrasi açısından baktığınızda o doğru bir tespit. Ama biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirmesin diye elinden geleni yapan, hukukun arkasından dolanmaya çalışan, baskı üstüne baskı uygulayan ama insanlar oy çuvallarının üzerinde uyuduğu için 807 bin farklılık bağırta bağırta, kanırta kanırta bir farkla ortaya çıkan yenilginin ardından velev ki seçildiler, orada çalışabilecekler mi diyen bir parti genel başkanı duyduk. Parti genel başkanı olmakla kalsa hiç sorun değil. Atar tutar anlatır, kimse de ciddiye almaz. Ama ülkeyi tek başına yöneten kişi bunu söylediği zaman işte Zeynep Gül Yılmaz'ın önünü açmak oluyor. O da o arada rahatlıkla söylüyor. Naci Hoca da çıkıp bunu söyleyebiliyor mesela. Bunun söylenebilmesiyle az önce anlatıldığı gibi halkın iradesinin belediyelere yansıması bir tutulabilir mi? Kuşkusuz hayır. Bunu savunabilecek hiç kimse yok. Bu çok büyük bir yalan olur. Ama bu yalanın söylenebilmesinin bir tane gerekçesi var. Çünkü yalan dışında bir şey yok. Nakde çevrilecek hiçbir şey kalmadı artık. Kanal İstanbul üzerinden anlatılan hikaye de bu. Bakın, özellikle üzerinde durulması gerek dedim ya. Şimdi üzerinde durulması gereken başka, bambaşka bir habere gireceğiz. Ama bu haber mesela The Times'dan gelecek. Ve İngiltere medyasında çıkan bu haber hepimizi çok yakından ilgilendirmek zorunda. Çünkü biz bunun üzerinde konuşmadık. Avrupa Konseyi Başkanı ile Avrupa Komisyonu'nun başkanı Türkiye'yi bir ziyaret yaptılar. Biz daha çok Ursula von der Leyen'in o ayakta bırakılması, hani asgari nezaketin çiğnenmesi üzerinden konuştuk. Ama The Times'da bir haber çıktı. Bu haber öyle bir haber ki üzerinde çok net durulmalı. Çünkü yalanlanamadı. Çünkü yalanlanamayacağı biliniyor. Deniyor ki İngiliz The Times gazetesi, Avrupa Birliği o yapılan görüşmede göç dalgasını durdurması için Erdoğan'a daha fazla nakdi yardım teklif etti. Bir daha okuyayım mı? Erdoğan'a Avrupa'ya göç dalgasını durdurması için daha fazla nakdi yardım talep etti. 6 Nisan'da yapılan görüşmede. The Times'da çıkan bu haber, Ursula von der Leyen ile Charles Michel'in yaptığı görüşmede görüşmenin içeriğine yönelik bir haber ve kuşkusuz kaynağı Avrupa Birliği'nin yetkilileri. Yani bu insanlar. Onların kendi medyalarına da yansıyan haberleri, ama The Times bu anlamda ön aldı ve öncelikli haberi bizim bugün yaşadığımızın temel gerekçelerini de anlatıyor bize. Hani bir yandan ağır hakaretamiz ifadelerle mecliste Zeynep Gül Yılmaz'ın bağırtısını anlatıyor. Öbür taraftan isteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız sözlerini anlatıyor. Diğer taraftan da Naci Hoca'nın, Naci Bostancı'nın çıkıp İnsanların oyuyla iş başına geldiyse, kim geldiyse başımızın üstünde yeri vardır sözünün ne kadar tuhaf, ayakları yere basmayan bir söz olduğunu anlatıyor. 2016 yılında bir anlaşma imzalanmıştı, hatırlayacaksınız. Ben de bu yayınlarda çok ciddi şekilde eleştirmiştim. İnsanların hayatı üzerinden verilen bir rüşvetle bugün göç dalgasının durdurulması söylemi öne çıkartılarak aslında insanların ölümüne yol açılıyor. Biz Akdeniz'de, Ege'de korkunç facialara şahit olduk. 30'lu 35'lik gruplar halinde, ki 10 kişilik salların içinde, genelde botların içinde yaşandı bunlar. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı insanların boğulduğuna şahitlik yaptık. Mesela Yunanistan devletinin ısrarla bu insanların botlarını patlattığını görüntüleriyle izledik hep beraber. Suyun içinde çırpınan çocukları gördük. Aylan bebeği gördük hep beraber. Bütün dünya ağladı. Barack Obama bu fotoğrafla bir konuşma yapma gücü ihtiyacı hissetti. Toplumun pek çok önde gelen insanı dünyanın dört bir köşesinden bunu anlattı. Ama orada söylenen şey, benim de karşı çıktığım hikaye şuydu. 5 yıllık bir plan yapıyorsunuz ve bu plan içinde deniyor ki Türkiye'ye, biz sana parası neyse verelim ama sen bu göç dalgasını durdur. Avrupa'ya sıçramasın. Şimdi burada haberin içinde İstanbul muhabiri yazıyor. Hannah Lucinda Smith, haberi yazan The Times'ın İstanbul muhabiri. 18 Mart 2016'da imzalanan bu anlaşmanın ardında 6 milyar euroluk bir nakdi yardımın ortaya çıktığını ama Erdoğan'ın sıkça bu parayı bize vermediler dediğini anlatıyor. Hepiniz hatırlayacaksınız. Defalarca bu yayınlarda da konuşmak zorunda kaldık. Hem ulusa sesleniş konuşmalarında hem partisinin toplantılarında sıkça dile getirdi çünkü Tayyip Erdoğan bunu. Dedi ki bize teklif ettikleri o parayı, söz verdikleri parayı vermediler. Kırım kırım geldi o para ve bize bu parayı vermedikleri için, hatta bu tehdit de yapıldı daha önce, açarız kapıları denildi. Hatırlıyor musunuz? Şimdi Hannah Lucinda Smith'in bu haberinde anlatılıyor ki 3 saat süren bu görüşmenin içinde işte Türkiye'de demokrasi arayışları, ki bizde daha çok o yansıtıldı biliyorsunuz, işte Selahattin Demirtaş'ın durumu, Osman Kavala'nın durumu, bunlardan bahsedildi ve demokrasinin güçlendirilmesini istedikleri, talep ettikleri söylendi. Ama Avrupa Birliği'nin yeni muhtemel bir güç dalgasını durdurmak için Türkiye'ye yeni bir nakdi yardım paketi teklif ettiğini söylüyor. Bakın bu haber son derece önemli. Neden biliyor musunuz? İnsan yaşamı karşılığında artık 5 kuruş para kalmadığı için hazinede, 5 kör kuruş para kalmadığı için bu tarz teklifler de konuşuluyor, gündeme geliyor deniyor. Haberin içinde geçen ifade, lütfen dikkatli dinleyin. İki taraf Türkiye'ye Yunanistan'a göçmen akışını durdurması için 6 milyar euro verilen 5 yıllık anlaşmanın daha fazla nakdi yardım sağlanarak uzatılması konusunda anlaştı. İki taraf Türkiye'ye Yunanistan'a göçmen akışını durdurması için 6 milyar euro verilen 5 yıllık anlaşmanın daha fazla nakdi yardım sağlanarak uzatılması konusunda anlaştı. Kesin ayrıntılar kamuoyuna henüz açıklanmadı. Ancak Avrupa Birliği yakında Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün mültecilerle ilgilenmesine yardımcı olacak bir finans paketi açıklayacak. Bugün 8 Nisan 2021 saat 9:22. Bunu bir yere yazın. Buradan bu yardımla ortaya çıkacak olan şey bize Türkiye'nin bugün yaşadığı sıkıntının gerekçesini gösterecek. Hani büyük böbürlenmelerle atılacak, tutulacak, meclisten mesela hanımefendinin teki sallayacak ya, bağırta bağırta, kanırta kanırta falan diye. Bağırtan bağırtıyor, kanırtan kanırtıyor zaten şu anda. Türkiye büyük bir ekonomik krizin içinde boğuşurken, artık boğuşmayı da bırakmasıyla birlikte, kendi salınımına bırakmışken, terk etmişken, sürü bağışıklığı değil, sürü ne yaparsa yapsın gözüyle bakarken, bir yandan da bu tarz yardımlarla para bekleyerek uluslararası çıkış yolları aramaya çalışıyor. Ve biz geldiğimiz noktada baktığımızda gördüğümüz, devletin halkını hiç umursamadı, hatta gerektiğinde aşağıladı, hakaret etti, istesen de istemesen de senin oyunun hiçbir önemi yok, yemişim senin oyunu, hatta daha ötesinde bağırta bağırta, kanırta kanırta alırız orayı diyerek ortaya çıktı, yepyeni bir durum yaşıyor. Bunun için de vaka sayıları 60 bine yaklaşıyor, ölüm sayısı günlük 300'e çıkmış durumda neredeyse. Ve bu olurken hepsinin temel gerekçesinin parasızlık olduğunu kimsenin unutmaması gerekiyor. Bugün yayının başlığında kullandığım o vinyet, sevgili Yılmaz'ın, Otis abinin çizdiği vinyetlerden bir tanesi. Adını işsiz koymuştu aslında o vinyetin bana yollarken. Ama her baktığımda işsizlikten çok umutsuzluk görüyorum ben o vinyetin içinde. Ve hepimizin ruh haline sirayet etmiş olan umutsuzluk o küçücük vinyete de yansımış durumda. Ama o umutsuzluk, o karamsarlık, siyasetin parlamento içinde çözülemediği hallerde toplumsal belediyecilik anlayışıyla bir adım öteye götürülebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda kendi içinde bir umut da aşılıyor bu. Yani burada hep konuştuğumuz, hani oluşturulacak koalisyonun içinde kimlerin olacağı, adlarının, sanlarının, parti amblemlerinin, teşkilat logolarının ne olacağından bağımsız olarak halkın yoksulluk çerçevesinde mecburen de olsa bir araya geldiğini anlatıyor. Çünkü bir yandan uluslararası camiadan para dilenen bir iktidar var ortalıkta. Öte yandan büyük böbürlenmelerle her şey yolundaymış gibi anlatan o iktidarın temsilcileri var. Öte yandan insanına 5 kuruş veremediği için ülkesini kapatamayan, oysa salgın koşulları çerçevesinde Hindistan'da Yeni Delhi'nin bile, evet çok yoksuluz ama mecburuz, başka çaremiz kalmadı, kapanma kararı almamız gerek demesine rağmen Türkiye'de bu konuyla ilgili bırakın adımı, küçücük bir ayak hareketi yapılamamasının gerekçesini gösteriyor. The Times'ın bu haberi yayınlandığından beri yalanlanmadı. Bu saat itibariyle hala kullanılabilir durumda ve Avrupa Birliği yetkililerinden çok kısa süre içinde bir açıklama beklendiğini söylüyor The Times'ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith. Ve onun açıklayacağı şey, Avrupa Birliği'nin açıklayacağı bu yeni yardım paketi, emin olun Türkiye'nin dertlerine deva falan olmayacak. Çünkü bahsedilen 3 milyar euro, hani gelecek olan o 6 milyarlık paketin içinden sadece 3'ünü verdiler, 3.4 milyarını, kalanı yok ortada. Velev ki onun üzerine bir 10 daha koyarak yollasalar bile bizim maalesef başımızı kaldırabilecek durumumuz yok. Çünkü yaşadığımız ekonomik kriz, bunu görmezden gelmeye çalışan, görmezden gelmeye çalışmakla birlikte göstermemeye çalışan iktidar eliyle artık öyle bir noktaya evrildi ki biz ancak toplumsal belediyecilik, yani insanın insana yardımıyla kendi hayatımızı çevirebileceğimiz bir düzlem içindeyiz. Kalanı, vallahi kalanını bilmiyorum ama Zeynep Gül Yılmaz'a bakarsanız kalanı kanırta kanırta ve bağırta bağırta olacakmış. Birilerinin kanıracağı, birilerinin bağıracağı belli. Ama yoksulluğu düşündüğünüz zaman bu büyük yalanların kime doğru döneceğini de tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Mecliste çoğunluğundan kaynaklanan bir güçle, yani iktidar gücüyle bunu insanların üzerinde baskı uygulayarak anlatabilmek belki mümkün. En azından üzerinde konuşulmasını engelliyorsunuz. Ama sokak öyle demiyor işte. İnsanlar açlıkla, yoklukla, yoksullukla mücadele ederken bir yandan, işten çıkartmanın hesapça imkansız olduğu ama 177 bin insanın işten atılabildiği bir durumda, insanların günlük 42 lirayla zorunlu ücretsiz izne çıkartıldığı bir dönemde bunları söyleyebilmek cesaret falan istemez. Sadece büyük bir yalan gücü gerektiriyor ve bağırta bağırta, kanırta kanırta o yalanların hesabı mutlaka demokrasi içinde sandıkta sorulacak. Çünkü yoksulluk herkesi ilgilendiren bir sorun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayata bakışlarımız aynı değil. Siyasi kanaatlerimiz aynı değil. Olmak zorunda da değil zaten. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Hepimiz. Ve bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birlikte yalnız. Önemli ayrıntı bu. Farklı şeylere inanan, etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, inançları, inançsızlıkları, engelleri, engelsizlikleri, hepsi farklı olan insanlar aynı ülke için iyi hayaller kuruyoruz. Ve bu iyi hayallere karşı çıkan insanlar hakkında konuşmaktan da vazgeçmiyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak biz daha fazla olacağız. Ve o fazlalık demokrasi içinde bir güç kazandıracak bize. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun diyenler, patreon.com'dan bu yayını destekleyebilirsiniz. YouTube'dan izleyenler için özel bir ricam var. Lütfen kanala abone olun. Şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Onu tıklayın. Beğendiyseniz eğer, beğeninizi başkalarına da ifade edin ki YouTube başka insanlara da önersin bu videoyu. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatan bir mail yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmedi. Bundan sonra da asla değişme şansı yok. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, yarın haftanın son gününde tekrar burada olup hayatı konuşmak için ölmez sağ kalırsam 9'da tam bu masada, tam bu kameranın karşısında olacağım ben. Siz de gelirseniz kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü şahane bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.